Ayrım 14. Babanın İntikamı. Mark Weingartner, sayfa 135, 10. bölüm. Aile ve dostlar Michael Corleone'ye mutlu yıllar dilemek üzere muazzam çatı bahçesinde toplanmıştı. Her ne kadar Connie bir pasta pişirmiş ve küçük Hagen kızları çeşitli süslemeler yapmış olsa da bu gerçek bir parti değildi. İş görüşmek için gelmiş erkeklerin bir kısmı da oradaydı. Törenden dönerken uğrayanlar da olmuştu. Pasta en sade katılımcıların yanındaki bir masada duruyordu. Connie'nin özel tarifiyle yaptığı çikolatalı hafif bir pastaydı. İçinde espresso ve Grand Marnier de vardı. Michael'ın doğum günlerine pek meraklı olmadığını bildiği için pastanın üzerine Centanni yazmıştı. Ama süsleme yapmakta pasta pişirmekte olduğu kadar başarılı sayılmazdı. O yüzden de konuklardan bazıları fısıldayarak niye pastanın üzerine cemetery yazdığını sormuşlardı. Dipnot cemetery mezarlık. Francesca'nın küçük oğlu büyük amcasına gelen hediyeleri açmak için yalvarıp duruyordu. Michael hala yukarıda Tom Hagen ve çifte tabanca Richie ile görüşüyordu. Ama Al Neri Connie'ye Michael'ın beklediklerini bildiğini ve bir dakikaya kadar aşağı ineceğini söylemeye gelmişti. Küçük Sonny bir dakika oldu mu diye sormaya devam ediyordu. Bahçe Long Beach'teki evin arkasında babasının son derece sevgiyle baktığı bahçeyi yeniden canlandırmak üzere Connie'nin girişimiydi. Connie kızlık soyadını kullanan, Connie masumiyetini yeniden kazanmak için artık bu işe daha da abartılı bir eğilim gösteriyordu. Bahçenin aslına bir haç ziyareti yapmıştı. Evin yeni sahipleri İtalyan bile olmayan sivillerdi. Bahçenin yürek burkan bir biçimde tarumar olmasına izin vermişlerdi. Bahçede görülecek ne kaldıysa hepsinin şemasını çıkarmış, bel veren üzüm çardağının sayısız fotoğrafını çekmiş, hastalanmış incir ağaçlarının arasındaki mesafeyi ölçmüş ve evin yeni sahiplerine kutsal Meryem heykeli için aşırı bir fiyat ödemişti. Oysa Bay Rich veya Bensonhurst'te dükkanların olduğu bir sokaktan tıpkısını çok daha ucuza alabilirdi. Yeni bahçeye destansı bir zaman ve para gitmişti. Buna tonlarca toprağın çatıyı çökertip Hagen'ların üstüne yığılmaması için binanın güçlendirilmesi amacıyla yapılan masraflar da dahildi. Yine de bahçe aslına benzemeye başladıkça giderek Connie'nin düğün resepsiyonunun verildiği, Vito'nun ter lekeleri içindeki asır şapkayla yelpazelenerek üzüm çardağının altında oturup Michael'a işin inceliklerini öğrettiği mabedin feci bir parodisi haline gelmişti. Çardağın çatı versiyonu geçen ayki fırtınada aşağı uçmuştu. Onarımlar devam ediyordu. Projenin tamamı hiç bitmeyecekmiş gibi görünmekteydi. Connie zaten defalarca gözden geçirdiği detayları, peçeteler, çatallar, koca kırmızı mumu yakmak için çakmağının çalışıp çalışmadığı, oğullarının düzgün görünüp görünmediği telaşla bir daha gözden geçirdi. Dikkatle boyanmış siyah saçları ve bununla çelişkili olarak yüzüne düşen saçları bir genç kız gibi itivermesiyle çekici olmaktan çok sıkılgan sayılabilecek sert bir kadındı. O gün üstündekileri birkaç kez değiştirmişti ve şimdi üzerinde kardeşinin tek sayılı doğum günü için verilen mütevazı bir pasta ve kahve partisinden çok Stork Kulüp'te bir akşam yemeğine uyacak yeşim rengi bir kokteyl elbisesi bulunuyordu. Bu gergin enerjiyi seyrederek eğlenen ikizler küçük kalabalığın iki ucunda durmuş şarap yudumluyorlardı. Francesca'nınki beyaz, Catherine'inki kırmızıydı. Daha bebekken bile benzer giyinmeyi reddederlerdi. Ve yıllardır tek yumurta ikizleri ne kadar çok farklı görünebilirse o kadar farklı görünürlerdi. Cathy onur öğrencisi olurdu, Francesca ise popülerdi. Cathy zincirleme sigara içen bir bohemdi, Francesca ise cici bir Katolik kızıydı. Cathy Londra'daki bir üniversitede kıtasal edebiyat masterı yapmıştı. Francesca ise zengin bir çocukla evlenmek için Florida Devlet Üniversitesi'ni yarım bırakmıştı. Fakat artık biraz daha olgundular ve bir kez daha aynı çatı altında yaşarken farklılıklarının gerçekten çok isteğe bağlı olduğunu fark etmeye başlamışlardı. Son zamanlarda Cathy başkan eşinin modacılardan aldığı kıyafetlere para saçarken Francesca sürekli olarak burnunu bir kitaba gömmüş oluyordu. Bu ara en çok sevdikleri Emma, becerikli Bay Ripley, Sergio Lupo'nun Bir Göçmenin Masal Romanı ve özellikle de Lampedusa'nın Leopar'ıydı. İkisi de saçlarını kısa kestirmişti. İkisi de kendini işine adamıştı. Cathy Kent Üniversitesi'nde birinci sınıflara kompozisyon ve kıta edebiyatı dersleri veriyordu. Francesca da esas olarak Vito Corleone Vakfı'nın vitriniydi. Vakfın başarılı işlerinin haberlerde yer alması için sessizce ama kararlı bir şekilde çalışıyordu. Cathy'nin gözlük takması gerekiyordu. Francesca'nın gerekmiyordu. Cathy aşk hayatını basiretli bir şekilde yürütürken, Francesca kocası öldükten sonra sadece iki kez hantal öpüşmesiz buluşma yaşamıştı. Cathy inceydi ve hafiften kurumuş gibi görünmeye başlamıştı. Francesca ise belki yaptığı doğumların neticesi olarak son eve ölmüş olan bebeği kadınsı kalçalara yuvarlak hatlara sahipti. Göğüsleri biraz sarkmıştı. Onları aynada görünce gözlerini kaçırıyordu. Bütün önden düğmeli bluzlarını Cathy'ye vermişti. Fakat ikizler halalarının gerginliğini konuşmaya bile gerek duymadan anlıyorlardı. Connie Johnny Fontaine'i doğduğundan beri hatta ünlü olmadan öncesinden beri tanıyordu. Yine de kardeşiyle kısa bir görüşme yapmak üzere evlerine geleceği beklentisi, ürkek ve cilveli bir genç kız gibi davranmasına yol açıyordu. İkizler Johnny'yi de tanışmıyorlardı. Bunu merakla bekliyorlardı ama ilgileri makul bir düzeydeydi. Cathy zaten doğal olarak sakin, etkilenmesi zor biriydi. Francesca da müteveffa kocasının zenginliği ve başsavcılık bürosundaki mevki yüzünden her tür güçlü ve ünlü insanla tanışmaya alışmıştı. Öte yandan Francesca'nın Fontaine'i inaugural balosunda izleme şansı da olmuştu. O gece orada onu izleyen kadınlardan herhangi birinden Fontaine'den çatal kuyruklu ceketinin içinde yabansı, kırılgan bir adam ve kimselerinkine benzemeyen bir ses etkilenmemiş olacağından kuşkuluydu. Francesca Elvis'i ve James Brown'u da sahnede görmüştü. Carnegie Hall'da Mario Lanza'yı Miami'deki Copa'da Louis Armstrong'u ve Las Vegas'taki Sands'de Frank Sinatra'yı izlemişti. Ama Fontaine'in 22 dakikalık performansı sahnede seyrettiği en iyi şeydi. Yine de gecenin anısının Francesca'ya kalp çarpıntıları vermesi gerekmiyordu. Zaten Ekim için hava soğuktu. Hele çatıdayken daha da soğuk geliyordu. Beş adam Michael Corleone'nin yatak odasının dumanlı ceviz kaplama duvarlı stüdyosuna sıkışmışlardı. Michael Corleone ile Tom Hagen neredeyse bütün odayı kaplayan masaya oturmuştu. Geri kalan herkes ayaktaydı. Al Neri Michael'ın arkasında duruyordu. Richie çifte tabanca Nobilio ve Al'ın yeğeni Tommy Neri de kapının yanındaydılar. Nobilio defterleri açıp Corleone ailesine katılması önerilen adamların artı ve eksilerine dair kararları toparlamaktaydı. Bu adamların ünü kendilerinden önde gidiyordu. Richie'nin sunumu adeta herhangi bir kilisede tören yapılıyormuş gibi tunturaklıydı. Diğerlerinin aksine Richie kilisenin aktif bir üyesiydi. Hatta bazen org bile çalardı. Bu geceki komisyon toplantısında ise Michael'ın aynı adları sunumu kısa, hatta daha ziyade formalite icabı olacaktı. Çifte tabanca Richie, pörtlek gözlü, suratı çiçek bozuğu, tazı gibi ince bir adamdı. Arkaya yapıştırılmış saçı ve cafcaflı giysi seçimiyle yine de yüzüne bakılır biri olduğunu düşünüyor olmalıydı. Deriler, moherler, köpek balığı derileri, süslü püslü gömlekler, hatta bazen kovboy çizmeleri giyerdi. Corleone ailesinin yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olduğunu kanıtlıyordu. Bronx'ta Peter Clemenza'nın bir alt sokağında büyümüştü ve daha çocukken bile hızlı, yakalanması mümkün olmayan bir sinek gibi şişman adamın etrafında vızıldayıp durur, herhangi bir şey, ne olursa olsun bir şey yapmasına fırsat vermesi için yalvarırdı. Clemenza bu tür bir böceğin nasıl güçlü ve ölümcül bir eşek arısına dönüştürüleceğini biliyordu. Nobilio takma adını gençlik günlerindeki bir kaza yüzünden almıştı. Bir adamı, ihaleleri takip eden bir otoyol memuruydu, Robert Moses'in muazzam sahtekarlık imparatorluğunun ve daha da büyük olan New York çimento tekelini oluşturan bulmacanın son parçalarından birinin bir dişlisiydi. Öldürmek üzere giderken yanına boş bir tabanca almıştı. Adam geç vakitte ofisinde çalışmaktaydı. Harvard yüzme takımının eski kaptanlarından biri olan adam neredeyse Nobilio'nun iki katıydı. Richie susturucu takılı boş Colt Woodsman'ın tetiğine iki kez asılmış, boş olduğunu fark etmiş ve tek bir darbeyi bile sektirmeden iri yarı adamı pataklayıp masasını talan etmeye başlamıştı. O arada adam ayaklanmış ve Nobilio'da alt çekmecede bir viski şişesinin arkasında 32'lik bir Davis bulmuştu. Silahı adamın geniş göğsüne boşaltıp kaçmıştı. Bir süre herkes Richie'yi şanslı Ricky ve çifte tabanca Ricky diye çağırmıştı. Yapışıp kalan çifte tabanca Richie oldu. Nobilio bunu duyunca güler ve hikayeyi daha süslü ve kendisiyle daha çok dalga geçen bir versiyonunu bir de kendisi anlatırdı. Bütün o yolları aşarken alçak gönüllülüğünün çok yararı olmuştu. Clemenza'nın yerini Frankie Pantangeli aldığında farklı karakterdeki bu adamda bir kıskançlık gelişmişti. Richie bunun hiç farkında değilmiş gibi davranıyordu. Başını önde tutuyor ve sadece işini yapmaya devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda ailenin Rhode Island ve Fort Lauderdale'deki holdinglerini genişletiyordu. Frankie kendini hapse tıktırınca onun yerini alacak en uygun kişinin çifte tabanca Richie olduğu belliydi. Özellikle de Clemenza tarafından eğitilmiş olduğu için. Ölümler, ihanetler ve hapis cezaları örgütün adamsız kalmasına yol açmıştı ve Nobilio'nun yetenek bulup geliştirme becerisi bu işte en azından şişman adam kadar iyi olduğunu gösteriyordu. Clemenza'nın ölümünden beri yıllardır hakkındaki efsane daha da büyümüş ama o arada Paoli Gatto ve Nick Geraci gibi hainleri de kendi eliyle seçtiği unutulmamıştı. New York'un acımasız sokaklarında Peter Clemenza gangsterler dünyasının azizi mertebesine ulaşmıştı. Ama kendi karanlık ve dumanlı odasında herkesin ona karşı duyduğu sevgiye rağmen şişman adamın efsanesi fazlasıyla insan olmaktan öteye geçmiyordu. ''Eğer hepsi buysa'' dedi Michael saatine bakarak, ''benim gitmem lazım.'' Tommy Neri'ye, oradan uzun bir kent dışı geziden yeni dönmüş olan hırsız Tommy'ye ve tekrar Nobilio'ya baktı. ''Bana başka bir haberiniz var mı?'' Çifte tabanca Richie, Tommy ile bakıştıktan sonra yüzünü buruşturup kafasını salladı. ''Varsayılmaz, hırsız bilgilerimizi biraz tazelemek ister misin?'' Tommy masaya doğru bir adım attı, seyrelmiş, erken ağarmış saçlarına rağmen bir gün sonra verileceğini sandığı bir ödevi, şimdi vermesi için çağrılmış gergin bir okul çocuğuna benziyordu. Nick Geraci'yi avlama işinin örgütlenmesi bugüne kadar ona verilen en büyük bir görevdi. Her şey eşitlensin diye Michael Corleone hainleri en yakın arkadaşlarına öldürtmenin iyi bir yol olduğunu düşünürdü. Ama torba Donny bu göreve psikolojik olarak hazır değildi. Carmine Marino ölmüştü. Momo Barone o sırada hala hapisteydi. Ve Eddie Paradise artık capo olduğu için elindeki işler hızla artmıştı. Dino Di Michele iki iyi adamını alıp ipucu aramak üzere Cleveland'a gitmişti. Kiraladıkları arabayla tam 15 kilometre yol yaptıktan sonra aracın hız göstergesine bağlı bomba patlamış ve 3 adam anında ölmüşlerdi. Di Michele'nin kollarından biri birkaç yüz metre ilerideki halka açık yüzme havuzunda bulunmuştu. Willie Binaggio zincirleme sigara içen biri olduğu için evi gerçekten de itfaiye şefinin belirttiği gibi kazayla yanmış olabilirdi. Ama Willie B'nin birlikte çalıştığı kimse buna inanmamıştı. İşte o sırada Al, Michael'a görevi Tommy'ye vermesini önermişti. Hırsız Tommy derin bir nefes alıp söze başladı. Paradise torba Donnie'yi şoför olarak kullanmıyormuş. Şeyden dolayı, yani hainin adamı diye. O yüzden ben onu alabilir miyim diye sordum. Bence o temiz ama olmasa bile yakalardım ve hayali bir ön koltuğu gösterdi. Gözümü üstünden ayırmam çünkü. Michael başını salladı. İnisiyatifi alışından etkilenmişti. Donny Serio, torba Donny diye tanınıyordu. Çünkü bağırsağından vurulduğundan beri kolostomi torbası takması gerekiyordu. Geraci'nin bir çeşit kuzeniydi. Bu torbayı da hain yapmazdı ama yine de onu eski yönetiminden alıp eğer gerekirse Tommy'nin gözünü kırpmadan vurabileceği bir yere konumlandırmak zekice bir davranıştı. Güzel dedi Michael. Ekipteki diğer adam temiz olarak belirlenmişti ama tek bildiğim Dino ve Willie B'nin de öyle düşündüğüydü. Fakat emin olmak için o konuyu kurcalayarak işe başladım. Tommy'nin yüzünden bir tebessümün izleri gelip geçti. Ek olarak dedi istediğin gibi yaptım ve babası Fausto'yla bir daha konuştum. Arizona'dan adamı makul olmaya ikna etmeye çalıştım tamam mı? Fakat lanet herif şu suskun eski usul Sicilyalılardan. Colioni Quadrati bilirsiniz ya Eğer onu bildiği ama söylemediği şeyler için öldürürsek hayatının en mutlu gününü yaşayacağı hissine kapıldı. Şimdi İngilizce bilmeyen bir Meksikalı ile evli. O yüzden kadın da çıkmaz sokak. Zaten evlenildi pek fazla olmamış. Öte yandan Disgraziato'nun karısı ve çocukları var. Eğer onların üçünü birden alevle... Michael kafasını salladı. Fausto Geraci, Winnie Forlenza'nın örgütünde çalışan bir Cugin olmuştu. Ama Nick Geraci'nin diğer aile bireyleri izleme ve soruşturma dışında her şeyin dışında tutulacaktı. ''Tabii, tabii, tabii, elbette.'' dedi Tommy. ''Elbette tabii ki. Ayrıca kaynaktan alıp bana ilettiğin yeni ipuçlarını takip ettim.'' dedi Hagen'a bakarak. Hem Michael hem de Hagen canlandılar. Bu haber de işte. ''Oraya gittin mi?'' dedi Hagen. ''Daha yeni döndüm.'' dedi Tommy. ''Aranan kişi o Taxco denen kasabada değil. Kasabanın adını Taxco yerine Taşko diye telaffuz etmişti.'' Oradaymış ya da en azından konuştuğumuz bazı kişiler resmini tanıdı. Kendini kitap yazan biri olarak tanıtmış. Şu var ki aceleyle filan ayrılmamış. Dairesindeki eşyaları paketleyip götürmek için bol bol vakti olmuş. Ama kimse gidişini görmemiş veya bu konuda herhangi bir şey bilmiyor. Günün birinde ortadan kaybolmuş. Benim düşünceme göre birisi uyarıda bulunmuş. Ama şu Spratling denen herif, oradaki herkesi tanıyan Amerikalı iş adamı, Meksika böyledir diyor. Uyarı mı dedi Hagen, nasıl olur? Orasını bilemem dedi Tommy. Fakat eğer ona haber uçuran biri varsa, eninde sonunda Amerika'ya dönme riskini göze alacak demektir. Bunu yapınca da onu buluruz. Hem ailesini göz altında tutuyoruz, hem de dostlarımızın olduğu bütün kentleri kontrol ediyoruz. Dostlarımız durumu ve yardımlarına nasıl müteşekkir olacağımızı gayet iyi biliyor. Lafların yayılması sessiz ama etkilidir bilirsiniz. Bu adam örümcek deliklerinde veya sınırın güneyindeki dağlarda saklanamaz. Yani sonsuza kadar. Özellikle de o yapamaz bunu. Gizli tuttuğu bir derdi var. Şu Parkinson hastalığı. Her nedense titremeye yol açıyor. Belki bir şeyleri unutmana sebep oluyor ve giyinmeyi zorlaştırıyor. Anlarsınız ya, düğme iliklemeyi filan. Ya da en azından her zaman gittiği doktora bu şikayetlerini anlatmış. Kaybolmadan önce. Yani doktor değil, kendisi kaybolmadan önce. Michael kaşlarını çatmıştı. Kendisi onu son gördüğünde de titriyordu Geraci. Bütün bunları ortaya çıkardın ama kendisini bulamadın mı? Bunların hepsini bazı ipleri çekerek ve sağlık dosyalarına bir göz atarak buldum dedi Tommy. Bir sekreter, çok hoş bir kız. Her taşın altına baktım hemen hemen. Hemen hemen. Michael avuçlarını çevirip kiminle konuşuyorsun der gibi bir hareket yaptı. Ama tamamen değil. Tommy bir şey söyleyecek gibi oldu ama Michael elini kaldırıp susturdu. Tommy, iyi iş çıkarıyorsun dedi. Ama donuk ses tonu bunun tam aksinin de doğru olabileceğini belirtiyordu. Ben sabırlı bir adamım. Önemli olan işin yapılması ve doğru yapılması. Ben bunu anlıyorum ve senin de anladığından eminim. Tommy başını salladı. Bunu duyduğuma çok sevindim dedi. Aslında sevindiğine pek emin olmadı her halinden belliydi. Yine de ne diyeceğim? Bence bir yerlerde FBI'ın gözetiminde olmadığı kesinlikle söylenebilir. Ve ölmediği de kesin. Benim teorim yani bunu söylerken hakaret etmek istemiyorum. İster üstünde düşün ister düşünme. Sana bilgi veren her kimse seni yanıltıyor. Hepimizi yanıltıyor demem lazım. Önce bize haber uçuruyor, sonra da gayet iyi bildiğim birine. Niye dedi Tom Hagen, biri böyle bir şey yapsın ki? Aniden lafa atlayan Nobilio, kendi aramızda konuşuyorduk dedi. Onun lafa karışmasına şükran duyduğu gözle görülebilen Tommy, masanın önünden duvara doğru geriledi. Bu bilgileri nasıl ve nereden aldığınızı bilmiyorum dedi Richie. Bilmek de istemiyorum. Biz yani Tommy ile ikimiz düşündük ki sana her kim bilgi veriyorsa ya senin kötü görünmeni istiyor. Bu birinci teori. Ya da senin kaynağının tanıdığı biri var. Belki patronu filan ve o. Bu iti bulmamamız için elinden geleni yapıyor. Michael dudaklarını büzdü. Ortama bir sessizlik çökmesini sağladı. Bunu daha çok etki yaratmak için yapıyordu. Joe Lucadello'dan aldıkları istihbarat bozuk çıkmıştı, orası kesindi. Joe güvenilir eski bir dosttu. Ama bunlar en tehlikeli olan türdü. İnsana ihanet etmesini sağlamak veya aleyhinde kullanmak için mükemmel hedeflerdi. Böyle şeyler artık Michael'ı şaşırtmıyordu. Bunun en kötü kısmı Hagen olabilirdi. Joe'yu iyi tanımazdı ve ondan her zaman şüphelenirdi. Hayatta Tom Hagen'ı ben sana söylemiştim deme hakkı kazanmak ve bunu söylemeyip iç sessizliğe gömülmek kadar mutlu edecek başka bir şey olamazdı. Tıpkı Geralt'ı meselesinde olduğu gibi Michael sabırlı olmayı başarabilirdi. Yönetilecek bir imparatorluğu vardı. Binlerce insan hayatları olmasa da en azından geçimleri bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak ona bağlıydı. Ve Michael işleri gayet güzel yönetiyordu. Geralt sadece zavallının biriydi. Ne gücü vardı ne bir hayatı. Artık Erie Gölü'nün altında ya da Taxco'da olmasa bile yine de kendi kendini bir fare deliğine tıkmış durumdaydı. Adaletin keskin kılıcının her an ensesine inebileceği duygusuyla yaşıyor olmalıydı. Daha da iyisi ailesi gözetim altında olduğu için Geralt'in karısını ya da çocuklarını görme şansı yoktu. Çeşitli şekillerde onlarla görüşüyor olabilirdi. Arkadaş telefonları, paralı telefonlar, önceden ayarlanmış konuşma saatleri gibi çözülmesi güç çeşitli sistemlerle bunu yapabilirdi. Geralt'ı iz bırakmayacak kadar zekiydi. Eski Sicilya geleneği Geralt'ın ailesinin gözünün yıldırılmasına, hatta infazına bile izin verirdi. Ama Vito Corleone ailesi hakkında zaafı olduğunu sık sık itiraf ederdi, yeni bir gelenek oluşturmuştu. Ona göre bir adamın ailesine zarar vermek düşünülemezdi bile. Michael hem aile terbiyesi hem de Birleşik Devletler Deniz Piyadelerinin terbiyesiyle yetişmişti ve hayatını bir geleneğe bağlı kalarak geçirmesi gerektiğini öğrenmişti. Bu geleneği ihlal etmek diye bir seçeneği yoktu, özellikle de şimdi. Michael'ın kendi çocukları Maine'de, Kay'in iyi niyeti dışında bir koruma altında değilken, nihayet Michael gidin anlamına gelecek şekilde başını salladı. Hagen beyler dedi, umalım ki gelecek sefere hep birlikte oturur, teorileri değil, gerçekleri konuşuruz. 14. ayrımın sonu. Sayfa 143.